Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız biraz da var. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Senden herkese merhabalar. Bir haftayı daha tamamladık. Dünyadan haberlerle haftanın son gününde 12 Ocak 2018 Cuma gününde karşınızdayız. Sıcak bir hafta oldu. Daha ziyade Suriye'deki İdlib ve Rus üslerine yönelik saldırıların öne çıktığı bölgemizde. Dünyada ise Amerikan yönetimi, Rusya, Avrupa Birliği, Çin'den haberlerle dolu bir hafta geçirdik. Haftayı kapatırken Türkiye-Rusya ilişkilerinde gerilim vardı ki dün akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ve Rusya lideri çıkıp Humeymim ve Tartus üslerine yönelik gelişmiş bir teknoloji kullanılarak düzenlenen 31 Aralık ve 5-6 Ocak tarihlerinde düzenlenen saldırının arkasında Türkiye'nin olmadığını, kim olduğunu, kimlerin olduğunu bildiklerini söyledi. Dikkat çekici açıklamaları var Vladimir Putin'in. Aktarmaya çalışacağım. Birazdan ne manaya geldikleri dahil olmak üzere. Sıcak gelişmede Suriyeli muhaliflerin Şam'la doğrudan müzakerelere hazır oldukları yolunda müzakere komitesi üyelerinden birinin yaptığı açıklama. İdlib'deki sıcak günler devam ediyor. Tabii Ebu Duhur üssü. Ki 2015'te cihatçı gruplar burayı ele geçirdiklerinde 59 askeri infaz etmişlerdi. Suriye ordusunun o yüzden almaya yeminli olduğu bir üs burası. Dolayısıyla oradaki sıcak gelişmelerin de devam ettiğini söylemek mümkün. Donald Trump İngiltere'ye ziyaretini iptal etmek zorunda kaldı. Gerçi kendisi elçilik, daha önce değiştirilen elçiliğin yeriyle ilgili Obama yönetiminin değiştirdiği iddiasıyla açılışı yapmak istememesine bağlantılandırdı Twitter hesabından, ama mesele pek öyle de değil. Protesto gösterileri bekleniyordu. Çok büyük gösteriler bekleniyordu. Yeni açıklamalar var Britanya yönetiminden. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle ilgili başlıklar var. Almanya'da nihayet aylar sonra koalisyon ufukta gözüküyor. Birazdan detaylarını aktaracağım size. Yayınımızın frekansları değişti. Tekrar aktarayım hepsini. İstanbul'da 97.8, Ankara'da 96.2, İzmir'de 91.0, Bursa'da 101.4, Kocaeli'nde 90.2'den. Ayrıca Sputnik Türkiye'nin internet sitesindeki pop-up'tan ve rsfm.com.tr'den yine dinleyebilirsiniz ekseni. Başlayalım. Evet, şimdi Suriye'deki Rusya üsleri, Humeymim üssü en büyüğü, Tartus'taki donanma üssü 13 füzeyle eş zamanlı biçimde yüksek teknoloji füzelerin havada yakalanıp yönlendirileceği şekilde uydu teknolojisi ve uzaktan ateşleme mekanizması eşliğinde düzenlenen bir saldırı olduğunu söylüyor Rusya Savunma Bakanlığı. 31 Aralık 5-6 Ocak'ta da tekrarı var, en güçlüsü 5-6 Ocak anladığımız Rus uzmanların açıklamaları var. Bunlar tabii nasıl oldu, nasıl yapıldı, kim yaptı sorularını gündeme getirmiştir. Rusya'nın başından beri soğukkanlı bir biçimde doğrudan herhangi bir suçlama yapmadığını biliyoruz. Ama diğer yandan da Rus basını da Türkiye'nin İdlib'deki, Türkiye'nin sorumluluk alanı içerisinde bulunan çatışmasızlık bölgelerinden, ki burada terör gruplarının ortadan kaldırılmaya devam edilmesi Astana sürecinin bir unsuruydu. Ama buranın içinden bir takım havan topları, füzeler atıldığı iddiaları Rus basınında yer almıştı. Epey bir gerilim oldu. Dışişlerine çağrıldı Rusya ve ayrıca İran elçileri ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu çıkıp İdlib'deki ateşkesi Şam yönetiminin bozduğunu iddia etti. Şam yönetimi topraklarını kontrol altına almaya çalıştığını söylüyor. Böyle bir gerilimin ardından nihayet dün akşam saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu Türkiye değil açıklaması yaptı. Evet, Vladimir Putin'e sordular. Rusya üslerine yönelik saldırıların Türkiye'nin kontrolündeki araziden yapıldığı iddiaları ortadayken ilişkileri nasıl etkileyeceğini. Rusya lideri biraz önce bu odaya girmeden komşu odada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Bu durumu da konuştuk dedi. Eminim ne Türk askeri ne de Türk yönetiminin bu olayla hiçbir bağlantısı yok. Evet, İdlib'in bu kısmı gerçekten de Türkiye'nin kontrolü altında. Onların kontrol etmesi gerekiyor ama doğrusunu söyleyeyim, biz de her zaman sorumluluğumuzdaki bölgeleri kontrol edemiyoruz. Türk partnerler de her zaman bunu yapamıyorlar. Oradaki durum çok zor. Kontrol noktalarının kurulması gerekiyor. Eksik kontrol noktaları var. Bunları biz de yayınlarımızda uzmanlarımızla konuşmuştuk. Henüz yapmadılar bunu. Yapmak hiç de kolay değil diye bir izahatı oldu Vladimir Putin'in. Ama daha önemlisi ilişkilerin bozulmaya çalışıldığını söyledi Rusya lideri. Ve onların yapanları kastediyor. Kim olduğunu biliyoruz, organize edenleri ve bu provokasyon için kimlere ne kadar para ödediklerini de biliyoruz ifadelerini kullandı Vladimir Putin. Bu tabii çok önemli bir çıkış oldu Rusya liderinden. Çünkü bütün dikkatler Türkiye'ye çevrilmişti. Gerçi Rus uzmanların yaptığı açıklamalar var ki o açıklamalar biraz daha farklıydı. Biraz daha aslında bu teknolojiyi de uzman ülkeleri ki bölgede iki tane var Amerika ve İsrail. İsrail'in Rusya ile Suriye konusunda ilişkilerini dengelediğini ve böyle bir şeye kolay kolay cesaret edemeyeceğini düşünen uzmanların sayısı az değil. O zaman Amerika Birleşik Devletleri kalıyor ki bir casus uçağının da iki üs arasında uçuş yaptığının gözlendiğini iddia ediyor Rusya tarafı. Böyle bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Türkiye'ye yönelik suçlamalar öne çıkacak denirken Putin'in bu açıklaması ortalığı değiştirdi. Türkiye tarafından da yapılan açıklama var. Bir akşam telefonda görüştükleri. Türkiye'nin açıklamasında sivillere yönelik saldırıların bir an önce durdurulması, Astana sürecinin ve Soçi Kongresi'nin başarılı olması bakımından önem taşıdığı gibi bir takım detaylarla ilgilenilmiş Türkiye açıklamasında. Tabii Rusya sivillere saldırmadığını terör örgütlerine, İdlib'de terör örgütlerinin kontrolü var. Onları ortadan kaldırmanın da Astana sürecinin bir parçası olduğunu söylüyor Rusya hükümeti. Bunlar olup bittikten sonra Kremlin'den yapılan açıklamayı da belki aktarmakta fayda var. Çünkü Kremlin Suriye'deki siyasi çözümün öncelikleri belirlendi. Soçi'de yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne ne büyük katkıda bulunulması gerekiyor diye bir açıklama yaptı Rusya. Bu son üs saldırısı sonrası Türkiye'nin zanlı gibi gözüken pozisyonunun ardından yaptığı ilk açıklamada Türkiye'den daha fazla beklentisi olduğunu da Türkiye'nin daha fazla şey yapması gerektiğini de böylece Kremlin açıklaması üzerinden altını çizmiş gözüküyor. Evet, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la da görüşmüş. O anlaşılıyor. Bakıyorum başka elimdeki notlara Putin'in çıkışının sonrasında. Evet, Genelkurmay Başkanlığı Rusya'nın yine teknik detaylarla ilgili açıklamaları vardı dün akşam ama bunun bir kısmını zaten size aktarmıştım. Çok belki özet geçersem. Tek bir noktadan bu insansız hava araçları gönderildi ama bunları birleştirip sevk ettiler deniliyor ve yurt dışında eğitim almış olmaları gerekiyor bunların. Ukrayna'ya işaret ediliyor. Bir dizi ülkede üretim yerleri olarak işaret ediliyor. Koordinatların da internetten alınmış olamayacağı belirtiliyor. Bu İHA'lar tabii normalde bu kadar çok işlevli olamıyorlar. Burada uydu navigasyon sistemi var, ateşleme, frekans kesme vesaire her şey var bunun içerisinde. Dikkat çekici bir mühimmat yani. Bunların engellendiğini aktarmış detaylarda. 13 İHA'dan 7'si. Rakamlar farklıydı Rus medyasında ama burada artık Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında 13 İHA'dan 7'sinin Rus Pantsir S hava savunma sistemleriyle imha edildiği, 6'sının elektronik harp araçlarıyla yere indirildiği ki bunlar inceleniyor zaten. Ve burada tabii aynı zamanda gelişmiş teknoloji sayesinde saldırının püskürtülmesinin sağlandığı vurguları yapılıyor. Evet. Evet, hal böyleyken dikkatler Amerika Birleşik Devletleri'ne çevrildi. Amerikan Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenzie, F. McKenzie açıklama yaptı. Pentagon basın sözcüsü Dana White ile ortak basın toplantısında yaptı bu açıklamayı. Dedi ki bizim bu işle bir dahlimiz yok. Size kesin surette şunu söyleyebilirim. Amerika'nın Rus üslerine yönelik herhangi bir drone saldırısı, insansız hava araçlarını kastediyor. Hatta silahlı insansız hava araçları demek lazım. SİHA kısaltması. Hiçbir zaman hiçbir dahli olmamıştır ifadelerini kullanmış McKenzie. Amerika ile Rusya arasında güvenli ayrışma kanalının açık ve çalışır durumda olduğunu da eklemiş. Amerikan Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford konuyla ilgili Valeri Gerasimov'la Rusya Genelkurmay Başkanı ile de telefonda görüşmüştü. Böyle bir durum var. Amerika'nın yalanlaması var. Ayrıca McKenzie'nin başka açıklamalarının da olduğunu belirtmek lazım. Amerika'nın Suriye'deki askeri varlığı IŞİD'le mücadele temalıydı. Artık IŞİD fiziki bir varlığı kalmadı. Elindeki büyük kentler vesaire harita üzerinde böyle bir şey yok. Tabii ki cepçikler de var ve küresel de bir tehdit. McKenzie ise Suriye ve Irak'ta bir daha toparlanamaması için yapılacak çok işler olduğunu, yani biz burada kalacağız demeye çalışıyor. Orta Fırat Vadisi'ndeki hilafeti ortadan kaldırmanın yanı sıra yapılacak çok iş var. Bununla bağlantılı küresel konulara dikkat etmek zorundayız. Dikkatlerin buraya döneceğini göreceksiniz demiş. Allah Allah, nereden biliyor acaba? Enteresan. Eğer halledilirse dönmez tabii. Demiş ki Suriye Demokratik Güçleri Kürtlerin ana unsurunu oluşturduğu YPG sorulmuş. Silah verilmeye devam edilmesi sorulmuş. Çünkü PKK'nin bir parçası olarak görülüyor. Buna şu anda girmeyeceğim. Operasyonel bir detaydır ifadelerini kullanmış. Ama eğitiyoruz biz herkesi işte orada diye de devam etmiş açıklamalarına. Evet, Rusya diyor ki hiç inandırıcı değil Amerikan askerlerinin terör gruplarına karşı mücadele için Suriye'de bulundukları. Suriye birlikleri ve meşru hükümetinin temsilcileri giremiyor bölgelere. Amerikalılar tutmuşlar. Kendi ülkeleri içerisinde bulunan topraklara o ülkenin BM'de temsil edilen hükümetinin ordusu adım atamıyor. Yetkilileri adım atamıyor. ABD üstlerinde Suriyeli bir takım militanlar, yasa dışı oluşumlar eğitiliyor. Dolayısıyla bu bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün ihlali anlamına gelir. Güç kullanımını haklı gösterme çabaları da kabul edilemez diye açıklama yapmış Rusya Dışişleri Bakanlığı. Evet. Evet, bu arada Suriye Müzakere Komitesi üyesi diye geçiyor. Hadi el-Bahra, Suriyeli muhaliflerin Şam yönetimiyle mümkün olduğunca yakın zamanda doğrudan müzakereler yapmaya açık olduğunu, hazır olduğunu söylemiş. 2014'te Cenevre'de ön koşul olmaksızın müzakere istiyoruz baştan. Cenevre'de görüştük 2014'te ama sonra durduruldu hikaye. Şimdi BM ile müzakereler yapılıyor ama Şam'la doğrudan müzakere yok. Biz Şam'la mümkün olduğunca yakın zamanda müzakerelere girişmeye hazırız demiş. Rusya'da doğrudan pozitif ve anlamlı bir müzakere için baskı kurarsa biz de hazırız ifadelerini kullanmış. Suudi Arabistan'ın muhaliflere desteğinin devam ettiğini de söylemiş kendisi. Riyad 2 konferansı için çok uğraşıldı demiş. Biraz daha böyle Suudi Arabistan'a yakın gibi gözüküyor. Tabii başka gruplar var. Bu ay sonu 29-30 Ocak'ta Soçi'de ulusal diyalog kongresi toplanmaya çalışılıyor. Bütün muhalifleri de olabildiğince geniş bir yelpazede toplamaya çalışıyor Rusya hükümeti. Böyle bir manzara olduğunu belirtelim. Evet. Amerika ile Rusya, Amerikan Birleşik Devletleri ve Rusya ilişkilerinde bir Rusya raporu çıktı. Aktarmıştım dün kısaca size. Senato'nun Dış İlişkiler Komisyonu'nun Demokrat Partili üyeleri hazırlamışlar. 206 sayfalık bir rapor. Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği, yıllardır Avrupa'da, Amerika'da her şeyi Rusya'nın belirlediği, basın kampanyaları manipülasyonlar yaptığı gibi bir takım iddialar, ithamlar var. Tabii Ruslar da aynısını Amerikalılara yöneltiyorlar. Yıllardır her şeyi siz belirliyorsunuz. Bütün ülkelerin iç işlerine karışıyorsunuz. Onların, insanların nasıl yiyeceğini, içeceğini, her şeyini zaten sizin yarattığınız kültürel iklim belirliyor. NGO'lar belirliyor. Biz neye nasıl karışıyoruz? gibi bir tavır alıyorlar, anlaşılan o ki. Tabii Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov daha soğukkanlı bir yanıt vermiş. Demokrat Partili üyeler bu hazırladıkları raporlarla hem ikili ilişkileri hem de Amerika'nın kendisine zarar veriyorlar demiş. Reddediyor tümüyle. Biz kimseye müdahale falan etmiyoruz. Bu artık bir saplantıya dönüştü diyor Peskov. Normal sosyal kalkınma ve yaşam için elverişli koşullar oluşturmuyor Amerikalıların yaptığı diyor. Tabii raporda biraz Trump da hedef alınıyor. Görmezden geliyor, ulusal güvenliği tehdit ediyor Trump diye ifadeler kullanılmış burada. Bu arada Russia Today televizyonundan öğreniyoruz ki Amerikan askerleri dünya genelinde sosyal medya kullanıcılarının analizini yapıyorlar. Yapmak için Rusya dahil de farklı ülkelerin vatandaşlarını etkileyebilmek için yazılım geliştirmeyi planlıyorlarmış. Çok tabii Hollywood dizilerinde de filmlerinde de ortaya atılır böyle meseleler. Çok da bilim aşina aslında bize ama bakalım nasıl somutlanacak edecek. Dünya propaganda dünyası oldu. Herkes herkesin görüşünü bir şekilde belirleme derdine düşüyor. Tabii bu arada belirli olgulara, bilgilere, bulgulara, somut, rasyonel şeylere dayanması lazım. Hani fikirlerin anlamlı olabilmesi için. Artık onun da önemi yok. Sallayın gitsin şeklinde insanlar klişe şeyler üzerinden kodlanabiliyorlar. Kendilerine fikir edinebiliyorlar. Edinirken de ne zaman, nasıl, niçin, ne olmuş ki, perde arkası nedir diye fazla sormuyorlar. Hakikaten böyle bir tuhaf bir dönemde yaşıyoruz. Böyle bir dönemde de işte böyle yazılımlar yapıp ondan sonra insanların eğilimini belirleyip o eğilim üzerinden vurabilirsiniz rahatlıkla propaganda faaliyetleriyle. Bu Batı'nın belki de en uzman olduğu şey biliyorsunuz. Halkla ilişkilerin daha da artık farklılaşmış kapitalist sistemde ürünlerin satışı için tasarlanmış yöntemlerin bambaşka biçimler haline aldığı bir başka bir dönem. Bu da tabii sosyal medya ve yeni teknolojilerle farklı bir boyut kazanıyor. Oradan böyle faydalanabiliyorlar. Evet, Amerikan yönetimiyle Türkiye arasındaki gerilimin de bittiğini söylemek mümkün değil tabii. Başlıklar zaten yerli yerinde duruyor. Bir de üstüne bir tane daha eklenmiş gözüküyor. O da Amerikan vatandaşlarının Türkiye'ye seyahatlerine dair uyarı sistemindeki değişiklik diyelim. Nedir? Bu Amerikan Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yayınlamış. Seyahat uyarısı sisteminin değişmesi üzerine bir şey. 4 kategoriye ayrılmış durumda ülkeler. Türkiye, Rusya ile birlikte riskli ifade edilen 3. kategoride yer almış. Böyle olunca da Ankara hemen Amerika'nın, ABD'nin maslahat güzarı Philip Kosnet'i çağırmış ve rahatsızlığı iletmiş ama Ankara'da kendisi Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat uyarısı koymuş vaziyette. Böyle bir tuhaf bir misillemeye dönüşmüş. Bakıyorum seviye 1 yani normal tedbir, seviye 2 yükseltilmiş tedbir uygulaması. Ülkelerin durumuna göre değişiyor sürekli. Seviye 3, seyahatinizi gözden geçirin diyor. Burada riskler var, ciddi riskler. Seyahat tavsiyeleri kısmında ek tavsiyeler var duruma göre. Ki Türkiye için işte mesela Türkiye-Suriye sınırı, Hatay, Kilis, Antep, Şanlıurfa, Van, Siirt, Muş, Mardin, Batman, Bingöl, Tunceli, Hakkari, Bitlis, Elazığ vesaire vesaire. Pek çok Türkiye kentine gitmeyin diye belirtiyorlar. Bunlar yer almış. Dolayısıyla 3. seviye Türkiye'de buraya konulmuş. Rusya, Çad, Nijerya, Pakistan, Sudan gibi ülkelerle birlikte. 4. seviye ise kesin gitmeyin diyen bir seyahat seviyesi. Orası da işte Kuzey Kore, Yemen falan gibi açık savaş olan yerler söz konusu olmuş. Kamusal alanda saldırılar düzenlenebilir falan diyorlar. Şimdi tabii hal böyleyken tabii bu vurgulardan bir tanesi de Türkiye hükümeti kafasına göre onaylamadığı toplantılara katılan insanları tutukluyor deniliyor. Burada başka vurgular da var yani. Bütün bunların üzerine Türkiye'den misilleme yapılmış. Orada da deniliyor ki Amerika'da yaşanan terör saldırıları ve şiddet olaylarıyla son zamanlarda artış var. Şehir merkezleri, kültür etkinlikleri, metro istasyonları, kamu binaları falan filan. Örnekler verilmiş. Ohio Üniversite Kampüsü, Fort Lauderdale Hollywood Havaalanı, Minnesota'da bir cami, Texas'ta bir kilisede saldırılar oldu. Charlottesville ve New York'ta araçların kalabalığa sürülmesiyle saldırılar oldu. Son olarak New York metrosunda da bir ufak çaplı saldırı olmuş, bombalı saldırı. Herizme veya aşırı sağcı, ırkçı eylemlere bunlar örnek teşkil ediyorlar. Ayrıca keyfi tutuklamalar var. Muteber olmayan kaynakların ifadelerine dayanarak bizim vatandaşlarımız tutukluyorlar. Bu da FETÖ'yü, yani Fethullah Gülen bağlantısını kastediyor. Onların iddia ve iftiralarına itimat etmek suretiyle bizim vatandaşlarımız hakkında adli kararlar verebilmektedir gibi de bir ifade kullanılmış. Çok acayip. Evet, böyle bir seyahat uyarısı var Türkiye'den de ABD'ye yönelik. Evet, Amerika, İran ne yapacak Donald Trump? Bugün muhtemelen eksen bittikten sonra biz yetişemeyeceğiz. İran'la ilgili yaptırımların tekrar yürürlüğe girmesi yönünde karar bildirimi vakti buna karşı çıkacak. Bu beklenmiyor gelen duyumlara göre. Ama tabii Trump İran karşıtı bir tavır takındı. 90 günde bir kongreye bildirimde bulunuyor. En son Ekim 2014'te uymuyor Tahran diye açıklama yapmış. Yani ya anlaşmayı sonlandıracağız ya da bir daha müzakere edeceğiz nükleer anlaşmayı demişti. Ama bu sefer karşısında kocaman bir Avrupa Birliği, Transatlantik'teki müttefikler çıkmış durumda. Cevat Zarif ile İran Dışişleri Bakanı ile görüştüler. Brüksel'de AB Dış Politika Temsilcisi Federica Mogherini, Almanya, Fransa, Britanya Dışişleri Bakanları, Sigmar Gabriel, Le Drian, Boris Johnson bir araya geldiler. Amerika'nın anlaşmaya saygı göstermesini açıkça talep ettiler. Sadık kalınması gerekiyor. Bu ulaştığımız nükleer anlaşma 2015 tarihli. Bugüne kadarki en iyi anlaşma, dünya barışını ilgilendiriyor dediler. O yüzden de Amerika'ya bu anlaşmaya uymasını istediler. Tabii şimdi burada dünya barışının da ötesinde şeyler var. Onu belirtmek lazım. Nedir? Amerikan firmaları bu yaptırımlar, BM yaptırımları kalkınca İran'a yatırım yapabilecekler, para gönderebilecekler. Para kazanabilecekler İran üzerinden, petrol alabilecekler, kendi pazarlıklarını yapabilecekler, teknoloji transferini yapabilecekler. O yüzden de tabii barışa ve nükleer anlaşmaya ihtiyaçları var. Trump üzerinde bir baskı unsuru. Macron da, Fransa Cumhurbaşkanı, ayrıca Trump'la telefonda görüşmüş ve o da anlaşmaya uyma çağrısı yapmış. Çin ziyaretini de anlatmış Macron bu arada. Böyle bir durum var ama Beyaz Saray tabii bir yandan Şimdi Trump bu konuda bir takım ters şeyler de söyleyebilir ama İran'a sert yaptırım uygulamalarına devam edeceğini söylüyor. Bakalım ne olacak? Avrupa cephesi böyle durduğu sürece muhtemelen İran bu anlaşmadan kolay kolay vazgeçmez. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Asistan David Satterfield ise demiş ki İran'ı Suriye'deki etkisini yok etmek ve ülkeden çıkartmak amacıyla sert yaptırımlar uygulamayı planlıyor. Yani nükleer anlaşma değil de Suriye temalı bir şey yapabilirler. Suriye'den İran'ı çıkartabilirler mi? Tabii o da ayrı bir soru işareti. Kendileri ancak Kürtler sayesinde Suriye'de tutunabiliyor Amerikalıların. Bir de işte El-Kaide grupları vardı. Geçmişten beri silah verilen ama orada da epey açıklar verildi. Şimdiye kadar ne kadar yürütülebilir, sürdürülebilir, o da tartışma konusu. Soçi'deki Ulusal Diyalog Kongresi'nden de çok rahatsız zaten Amerikalılar. Satterfield de bunu biz Soçi üzerinden değil de BM üzerinden hareket etmek istiyoruz gibi konuşup Cenevre'de aslında pek de işlemeyen sürece atıf yapmış kendisi. Donald Trump bu arada Oval Office'te göçmenlik politikası konusunda bir grup cumhuriyetçi ve demokrat senatörle görüşürken epey tuhaf laflar etmiş. Washington Post gazetesine aktarmışlar onlar da hemen. Şimdi bu kelimeyi kullanabiliyor muyum? B.K. çukuru demiş. Haiti gibi ülkeler onun için pek de öyle nasıl derler? Muteber yerler değil anlaşılan o ki. El Salvador, Haiti için söylemiş. Zaten bunu daha önce de söylemişti. Böyle laflar etmişti. El Salvador, Afrika. B.K. çukuru demiş. Biz Norveç'ten göçmen istiyoruz. Beyaz sarışın Norveçliler gelsin diye. Norveç Başbakanı Erna Solberg'le görüşmüştü en son daha dün. Böyle tuhaf şeyler var. Yani ırkçılık boyutlarında müthiş tartışmalar var tabii Amerika'da bu vesileyle Trump yüzünden. 200 bin göçmen El Salvador'dan geçici koruma statüsü verilmişti Obama döneminde. Bunlar hep farklı ele alınıyordu. Şimdi mesela 30 yıldır Amerika'da yaşayan El Salvadorlulara gelecek yıla kadar ya yasal oturum başvurusu yapıp almaları ya da ülkeden çekip gitmeleri istenecek. Öyle bir durumla karşı karşıya Amerikalılar Donald Trump yüzünden. Tabii Kongre'nin tek Haiti asıllı üyesi Cumhuriyetçi Mia Love isyan etmişti Twitter'dan. Trump'ın özür dilemesini istemiş, düşmanca, bölücü ve elitist açıklaması sebebiyle. Evet, sürem azaldı. Bugün Filistin Özel Yönetim Başkanı Mahmut Abbas'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesi var. Orta Doğu için başlıklarda. BM'nin ve AB'nin açıklamaları var. İsrail'in yeni açıkladığı 800'den fazla ek konut projesine Batı Şeria'da itirazları var. Uluslararası yasalara aykırı olduğunu belirterek. Suudi Arabistan vize açılımı yapmış. Kadın turistseniz eğer 30 günlük vize alıp gidebiliyorsunuz. Yanınızda erkek olması gerekmiyor. Ondan önce mümkün değil. Kadınsanız zaten yaşamamanız lazım. Bir erkek yoksa nefes almamanız lazım evinizin dışında. Öyle bir ülke. Tabii kral veliaht prens bunu kırmaya çalışıyor. Şimdi şeriat kurallarının geçerli olmadığı alanlar falan yaratmak gibi, turistik alanlar yaratmak gibi yapay yerler bunlar tabii. Hamleleri var. Bin Laden grubuna el koymuşlar Suudi Arabistan'da. Ekim'de yolsuzluk temalı operasyonda servet aktarımı yapılmıştı prenslerden ve zengin iş adamlarından, Karun kadar zengin iş adamlarından. Böyle gelişmeler söz konusu. Bir de Netanyahu, İsrail Başbakanı, reality TV yıldızı Kim Kardashian, aktör Zac Efron, artist şarkıcı Jennifer Lopez ve sonunda da Netanyahu'nun ortak bir yönü var. İsrailli mentalist Lior Suchard. Hepsinin zihnini okumaya çalışmış ama içlerinden sadece biri Suchard'ın hakkından gelmiş. Netanyahu'nun yabancı gazeteciler için verdiği basın toplantısında gösteri yapmaya çalışmış ama roller değişmiş ve asıl şovu Bibi yapmış. Lakabı Bibi'dir Netanyahu'nun. Mentaliste demiş ki sen bana meydan okudun, şimdi de ben sana meydan okumak istiyorum. Ve sonra da cebine bir cümle yazıp katlayıp cebine koymuş kağıtta. Ne olduğunu bilmesini istemiş. Ne yaptığımı görmüş olman mümkün değil sözleriyle kafasını karıştırmış bu arada. Hadi müzakere edelim demişler bunlar filan derken bakıyorum Nijeryalı bir muhabirin pin kodunu tahmin etmeye yönelip İsrail liderinin dikkatini dağıtmaya çalışmış, elini belli etsin diye. Yahudilerin yedi kollu Şam'danı ve İsrail'in meşhur sloganlarından Am Yisrael Chai, İsrail halkı yaşayacak çıkmış buraya. Evet, Donald Trump Britanya'yı ziyaret edecekti. İkinci Elizabeth Kraliçe'nin ağırlamayı reddettiği iddiaları ortalıkta dolaşıyordu. Büyük protesto gösterileri planlanıyordu derken Trump Londra ziyaretini iptal etmiş. Obama yönetmeni Londra elçiliğinin yerini değiştirmesinden duyduğu memnuniyetsizlikle gerekçelendiriyor. Yalan söylüyor tabii bu arada. Bush, Obama'dan önceki başkan yerini değiştirmişti elçiliği. Yeni elçilik güvenlik sebebiyle yapılacaktı. Kararı veren Obama değil yani Bush yönetimi, kendisi gibi bir cumhuriyetçi. Açılışını yapmak da Trump'a düşecekti. Şimdi hayır, ben o açılışı yapmam diye yazdı Twitter'dan. Tartışılıyor bu mesele. Britanya teklifimizi kabul etti, ziyaret teklifimizi. Henüz bir net tarih belirlenmedi diye ortalığı teskin etmeye çalışıyorlar şimdi. Bakıyorum Avrupa Birliği'nden Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri teskin olmuyor bir türlü. Johannes Hahn, genişlemeden sorumlu üye Avrupa Komisyonu'nun, sadece tatlı sözler yetmez Ankara'dan, önemli olan olgulardır, henüz değişmemiştir. Pek çok gazeteci içeride vurgulu bir açıklama yaptı. Aynı şekilde Jean-Claude Juncker de Türkiye'de gazeteciler tutuklu olduğu sürece ilişkilerde ilerleme olmayacak açıklaması yapmış vaziyette. Şimdi dolayısıyla çok da bir şey değişmemiş. Almanya'da koalisyon kuruluyor. Nihayet, daha doğrusu koalisyon kurulmasını tartışmak üzerine 28 sayfalık taslak belge üzerinde anlaşmaya vardılar. Angela Merkel, Hristiyan Demokrat Birlik Partilerinin lideri olarak, Martin Schulz'la Sosyal Demokrat Parti'nin lideri olarak vardılar bu anlaşmaya. Koalisyon tesis edilecek gibi gözüküyor. Epey bir zaman oldu, 3 ay oluyor neredeyse. Pardon, 3 ayı geçti ya. Evet, daha Eylül'de oldu seçimler, evet. Avrupa için yeni bir başlangıç yapmamız lazım. Almanya motor ülkesi Avrupa Birliği'nin, o mesajları vermiş Merkel. Şimdi tabii burada Türkiye, kritik Türkiye maddesi de var. Taslak belgede Türkiye ile ilgili diyor ki yeni fasıl açılmayacak. Çok yönlü ilişkilere sahip olduğumuz önemli bir müttefik Türkiye ama demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları durumu kötüleştiği için açılan fasıl kapatılmayacak, yeni fasıl açılmayacak. Türkiye yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece vize terbiyesiz olmayacak. Gümrük Birliği güncellenmeyecek. Avrupa ne tartışsa tartışsın, Almanya koalisyon anlaşmasına böyle bir madde koyduysa bu başlıkları kaldırmak çok kolay olmayacak demektir. Evet, Yunanistan'da Batı Trakyalılar nihayet medeni kanuna kavuşmuşlardı. Sadece şeriat hukukuna maruz kalmak durumunda kalmayacaklar artık. Çünkü reforma gidildi. Lozan anlaşmaları uyarınca ek anlaşmalar, ek düzenlemelerle belirlenen bir sürecin sonucunda artık medeni hukuka tabi olmaları olacakları kararlaştırıldı. Türk Dışişleri Bakanlığı yalnız bunun üzerine olumsuz bir açıklama yapmış. Müftülere sormuyorsunuz diye Yunanistan dışişlerinden de tepki gelmiş. Siz kendi meselenizle ilgilenin demiş. Evet, biraz uzattık. Hemen son yaşam haberimizle bitirelim. Stephen Hawking belgeselli var. Favori Yerleri isimli ikinci bölümünde ünlü fizikçi küresel ısınmanın devam etmesinin dünyada yaşamayı dayanılmaz kılacağı ve 200-500 yıl sonra insanlığın kendine yeni bir yuva araması gerekeceğini söylemiş. Venüs'ün kaderini yaşayacağız demiş yalnız. Evet. Küresel ısınma yoktur diyenler olursa bana gönderin, ben onları Venüs'e göndereyim diyor özetle. Efendim bir ara verelim. Louis Fonsi, Demi Lovato'dan Echam de Culpa, inşallah doğru. Echam La Culpa dinleyelim. Az sonra Profesör Mehmet Yuva ile birlikte burada olacağız. Bizden ayrılmayın.
Hey Fonsi.
Oh no. ¿Qué pasa de mí? Hey yeah. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo.
No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme.
No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo.
Soy yo.
No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así.
Así, échame la culpa.
No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Profesör Mehmet Yuva var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Ha, teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Teşekkürler Mehmet Beyciğim. Şimdi hakikaten dikkat çekici günlerden geçiyoruz. 2017'yi Suriye ordusunun sahada IŞİD karşısında müthiş bir zafere ulaşmasıyla kapattık. Tabii ki belirli cepçiklerde terör operasyonlarının devam ettiğini biliyoruz ama fiziki varlığı bir toprak parçası üzerinde sona erdirildi. Ve dikkatler Deir ez-Zor'dan Halep'le başladı 2017. Deir ez-Zor'la bitmişti. Yeni yılın ilk günleriyle birlikte de aslında baştan beri herkesin beklediği İdlib'deki daha önce tahliyelerle oluşmuş, dünyanın dört bir yanından militanların biriktiği, yığıldığı, aileleriyle geldiği, aslında Suriyeli olmaktan çıkartılmış demek lazım herhalde, Kafkasyalısı, Özbeği vesaire doluşmuş. Bir anda 2 milyon nüfustan bahsediyorlar mesela, bir bölge oluştu. El-Kaide-İstan diyebileceğimiz Nusra Cephesi ve benzeri cihatçı grupların etkisinde. Tabii ki Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nin de bir hamlesi oldu çatışmasızlık bölgeleriyle birlikte. Tam işler düzgün giderken Rusya'nın üstlerine 50 kilometreden daha uzun uzakta olan üstlerine bir takım saldırılar gündeme geldi. Şimdi şunu sormak istiyorum. Suriye ordusu İdlib'de ilerliyor. Egemen bir devlet olarak toprak bütünlüğünü korunmasının Türkiye'nin de imzaladığı belgelerde geçtiği bir devlet olarak ilerliyor. Ne olacak, nasıl görüyor İdlib'de olup bitenleri Suriye hükümeti ve üstlere yapılan bu saldırıların hangi manada nereye oturtuyor?
Çok teşekkür ediyorum. Sizin de çok doğru ifadenizle Suriye ordusu, Suriye devletinin silahlı kuvvetleri olarak ülkesinde herhangi bir toprak parçasında ve bölgesinde arzu ettiği gibi bu operasyonları yapma hakkına sahip ve uluslararası şer'en de bu hak Suriye devleti ve ordusuna da tanınmış durumda. Zira ister Cenevre görüşmeleri esnasında olsun, ister Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yapılan görüşmeler, tartışmalar ve kararlara binaen olsun, ister özellikle Rusya'nın inisiyatifiyle Astana ve Soçi'de ortaya çıkan, zuhur eden yeni denklemler çerçevesinde olsun, Suriye ordusunun özellikle uluslararası terör listesinde yer alan ve bu farklı kurumlar tarafından da terörist örgüt olarak kabul edilen ve bunlara karşı savaşın sürmesinin meşru olduğu deklarasyonu çerçevesinde okunduğu zaman Suriye ordusunun IŞİD, El-Nusra ve bunlarla birlikte hareket eden, ister destek teması halinde olsun, isterse çok farklı şekillerde bağ sahibi olan bütün örgütlere karşı sahadaki Suriye ordusunun, Rusya'nın, İran'ın, hatta ve hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bunlara karşı savaşması, bunlara karşı tavır alması ve bunlarla mücadele etmesi meşru bir davranıştır. Hele ki kendi ülkesi, egemenliği, bağımsızlığı ve halkı söz konusu olduğunda bu meşruiyetin en çok da Suriye ordusu için geçerli olduğunu söylemek mümkün. Hı hı. İdlib sahasının birçok programımızda bunu ifade etmiştik. İdlib sahasının Suriye savaşı sürecinde en son önemli sahaları, yani Kuzey Suriye'yi, Fırat'ın doğusu hiç şüphesiz yine bir mücadelenin, tapışmanın, rekabetin yaşanacağı önemli bir saha olacak. Ancak özellikle İdlib sahasının askeri anlamda çok önemli bir savaşı ve kapışmayı muhakkak yaşatacağını daha önceki programlarımızda ifade etmiştik. Evet. Zira siz çok haklı olarak şunu ifade ettiniz. Sadece çok farklı ülkelerden, çok farklı kimliklere sahip, kendilerini mücahit olarak tanıtan birçok dünyanın farklı bölgelerinden oraya gelip yerleşen, hatta ailelerini getirip yerleştiren, özellikle de İdlib'in Cisr-i Şuur kasabası buna bariz emsal teşkil etmektedir. 20 bine yakın Doğu Türkistanlı veya Çin'in Uygur coğrafyasından Tacik kökenli, işte Özbek kökenli, Kırgız kökenli ve çok farklı Asya ülke kökenli 20 bine yakın insanın orada mevcut olduğu, çocuklarıyla, eşleriyle yaşadıkları ve oraya artık mesken edindikleri gerçeği vardır. Şimdi Suriye ordusunun Hama'yı, Humus'u ve Halep'i güvenlik altına alabilmesi için İdlib sahasında askeri olarak özellikle güneybatı ve güneydoğu coğrafyasında İdlib'in hakim olması ve askeri olarak o bölgeyi kontrol altına alması zaruridir. Zira bu operasyonların iki temel amacı vardı. Bir, İdlib'de 2015 tarihinde El-Nusra önderliğinde oluşturulan bu Birleşik Cephe'nin, yani Şam'ı kurtarma cephesi olarak bilinen cephenin en önemli başak örgütü olan, sahada da silahlı en aktif, en dinamik ve en güçlü konumda olan El-Nusra'nın ele geçirdiği El-Duhur veya bizim Türkçe'de ifademizde El-Zuhur askeri üssünün muhakkak kontrol altına alınması. 2. Şam-Halep ana karayolunun Suriye devleti ve ordusu tarafından kontrol altına alınması. Operasyonun iki önemli amacı buydu. Bir başka önemli amacı var. O da özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu Astana ve Soçi süreci sonrasında Rusya ve İran'la sağlanan ortak çalışma ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'de asker bulundurması, gözlemci noktaların teşkil edilmesi ve bunlar üzerinden Astana ve Soçi'de Rusya ve İran'la sağlanan anlaşmaya binaen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin iki ana görevi söz konusuydu. Bunlardan birincisi, özellikle ılımlı olarak kabul edilen, Rusya'nın da bu şekilde artık gördüğü, Türkiye'nin ılımlı olarak gördüğü örgütleri ılımlı olmayan diğer radikal ama özellikle El-Nusra'dan ayırması. 2. El-Nusra gibi terör örgütlerine karşı sahada yapılacak mücadelede Türkiye tarafının yardımcı olması, katkıda bulunması.
Bu oldu mu peki Mehmet Bey? Şimdi bugün de mesela silah sesi duyulduğu, Suriye ordusundan ateş açıldığı da var. Türkiye'nin görevini yapmadığı söyleniyor. Şam'daki hissiyat nedir Türkiye'nin? Rusya'nın, evet, Rusya bunu kabul ediyor herhalde. Biraz zorlukları var diyor ama bunun yolu, hakikaten yolu yorda mı var mı diye de insan bir merak ediyor. Şimdi ılımlı deniliyor
şimdi
mu?
Rusya'nın Türkiye'nin oradaki sorumluluklarıyla ilgili tam olumlu veya tam olumsuz herhangi bir beyanatta bulunmasını zaten bekleyemeyiz. Çünkü iki tarafta Astana ve Soçi'de esas kuvvetlerden birisini oluşturmakta. Görüşme halinde olan, işbirliği yapan, güvenlik, askeri konularda birbirleriyle istişare halinde olan iki ana gövdeden bahsediyoruz. Ancak bu gövdenin tarafı ve parçası henüz olmamış olan Suriye'nin, Türkiye'nin oradaki varlığına, oradaki görevi ve sorumluluklarına ilişkin ortaya koyacağı beyanatlar ve açıklamalar şüphesiz İran ve Rusya'dan farklı olacaktır.
Oluyor belki zaten değil mi? Yani
oluyor tabii zaten. Tabii bunu söylemek mümkün. Suriye tarafı Türkiye'nin gizli bir ajandasının olduğu yönünde ısrarlı. Türkiye'nin üstlendiği, Soçi ve Astana'da üstlendiği sorumlulukları yerine getirmediği yönünde açıklamaları var, kanaati var. Türkiye'nin halen o radikal olarak kabul edilen, Türkiye tarafından izole edilmesi gereken örgütlerin henüz sahada halen aktif oldukları ve Türkiye tarafının bu görevini henüz yerine getirmediği, aksi yönde iddialar var. Türkiye tarafının o örgütlerle dirsek teması halinde olduğu, hatta onlara halen birçok yardımın Türkiye'nin ılımlı olarak kabul ettiği muhalif örgütlere ulaşan, ister askeri ister sivil yardımların El-Nusra'ya da ulaştığı, hani bunun indirekt olarak Türkiye tarafından sağlandığı iddiaları da var. Hı hı. Bu anlamıyla Şam zaviyesinden baktığınız zaman Türkiye'nin hangi gizli ajandası olabilir diye sorduğumuzda Şam'daki yetkililerden söylenen şu: Türkiye tarafının özellikle birinci Fırat Kalkanı sonucu elde ettiği kazanımı bir şantaj aracı olarak kullandığı, Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmelerinde imtiyaz koparma aracı olarak kullanıldığı, bu sebeple Amerikalıların özellikle Fırat'ın doğusunda Suriye Demokratik Güçleri ve YPG ile birlikte hareket etmesi, onlara bu kadar silahın sağlanması, hasıl olmasına rağmen Türkiye'nin Afrin operasyonunu, aslında bu operasyonu dost ülkelerin veya sahada işbirliği yaptığımız ülkelerin engellemesi sonucu bizler bunu erteledik yönündeki açıklamaların ciddiye alınmaması ve doğru olmadığı yönünde açıklamaları var. Aslında Afrin'e yapılmayan operasyonun Amerika ile birlikte yürütülen, yani Şam'ın o gizli ajanda konseptinde Amerika ile Türkiye arasında halen sürmekte olan bu görüşmelerin Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'ni sadece Fırat'ın doğusunda kalmak, YPG'yi orada tutmak ama Münbiş'ten çıkarması, Fırat'ın batısında da Türkiye'nin askeri varlığını ve Türkiye'nin oluşturacağı sahayı, alanı Amerika'nın kabul etmesi ama Afrin'in herhangi bir tehlike ve tehdit oluşturmaması için Türkiye'nin oraya kısmi de olsa bir operasyonu yapması ve en azından Afrin coğrafyasıyla Türkiye sınırı arasında bir tampon bölgesinin, güvenli bölgenin oluşturulması yönünde Türkiye ile Amerika arasında bir görüşmenin, ilişkinin mevcut olduğu yönünde bir kanaat var Şam'da. Bununla aslında Türkiye'nin İdlib'e kalıcı olarak girdiği, üstlendiği sorumluluklar ve yetkililer yerine Fırat'ın batısında, yani 1. Fırat Kalkanı operasyonunda elde ettiği sahayla İdlib coğrafyasını birleştirme ve buraya özellikle kendisiyle birlikte hareket eden kuvvetleri tesis etme, orayı yerleştirme ve
peki ne olacak bu, ama işgal anlamına gelmez mi bu? Nasıl? Öyle bir düşünce mi var?
Şimdi bu sebeple de zaten Şam Türkiye'nin gizli ajandası var derken, bunun sebebi olarak da Ankara'nın halen Şam hükümetiyle olumlu görüşmeleri başlatmamış olması, halen işte Tunus'ta, Fransa'da ilan edilen, deklare edilen Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Esad'ı terörist olarak halen ifade etmesi, Esad'ın terör estiren devletin başındaki terörist olarak görmesi, bu açıklamaların aslında Türkiye'nin İdlib ve 1. Fırat Kalkanı operasyonunda elde edilen coğrafya ile ilgili bunu Şam merkezinden koparma, Şam devletinin buradaki nüfuzuna izin vermeme ve bu coğrafyayı kendisiyle birlikte hareket eden, kendisinin ılımlı gördüğü ama özellikle işte sahadaki ister Ahrarüşşam, ister Tahrirüşşam, ister SEO benzeri örgütlere teslim etmesi, bunun da örneklerini vermektedir Şam.
Peki hocam şunu soracağım o
bu
zaman.
Bu çok
yani...
önemli. İzin verirseniz buyurun, sadece peki, bir örnekle tabii ki, ifade tabii ki, edeyim. Tabii özellikle 1. Fırat Kalkanı operasyonu sonrasında orada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrol ettiği bölgelerde Türkiye tarafının işte PTT gibi kurumları inşa etmesi, Türkiye'de Suriye polisini, yani o bölgede çalışacak, o bölgede görev yapacak Suriye muhalefet örgütlerine ait bir polis teşkilatı, bir askeri yapı ortaya koyması, işte Türkiye ile organik bağ olan şirketler kurması ve o bölgeleri işte Antep'te tesis edilen geçici hükümet olarak adlandırılan kurumlar üzerinden idare etmesi, bütün bu niyetlerin aslında Türkiye'nin Şam'la işbirliği, güç birliği yapmak yerine bu bölgeleri Şam merkezinden koparmak, ileriki dönemlerde siyasi süreç eğer yaşanır ve siyasi çözüm bulunur ve seçimler yapılırsa, bu bölgenin özel bölgeler gibi hareket ederek orada ezici çoğunluğu Şam'ın veya Esad'ın lehine değil de aleyhine kullanmak yönünde faaliyetlerin, çalışmaların Türkiye tarafından teşvik edildiği yönünde bir intiba var, bir algı var.
Peki o zaman Rusya'nın beklentisini, çok az bir zamanım kaldı, bir iki dakikayı toparlayabilirseniz. Üsleri saldırıya uğradı tabii şimdi Rusya'nın. Rusya'nın beklentisi, Türkiye'den beklentileri gerçekçi mi sizce?
Şimdi biliyorsunuz Sayın Putin ve Sayın Erdoğan görüştüler. Rusya dan gelen açıklamalara baktığınız zaman halen iddialı, evet bu saldırıyı Ahrarüşşam'ın, yani Türkiye ile birlikte hareket eden örgütün yaptığı, Fakat Türkiye'den bağımsız olarak bu eylemin yapıldığı yönünde bir kanaat ortaya çıktı. Hı hı. Ancak çok ilginç bir gelişme yaşandı bugün itibariyle. Ahrar-ı Şam resmi bir deklarasyon yayınladı. Bu resmi beyanatında kesinlikle bu eylemin arkasında olmadıkları, bunu tasvip etmedikleri, bunu kendilerinin yapmadığı yönünde bir açıklamaları var. Başka önemli bir açıklaması var. Aslında bu eylemin Türk-Rus ilişkilerine zarar vermek isteyen unsurlarca tanzim edildiği yönünde bir açıklaması da var. Bu da ilginç ve önemli. Şimdi Rusya'nın elinde mevcut olan belgeler, deliller nedir bilemiyoruz. Ne kadarını Türkiye tarafıyla paylaştılar onu da bilemiyoruz. Fakat böyle bir deklarasyon, böyle bir beyanat bugün çıktı. Resmi olarak Ahrar Şam tarafından paylaşıldı. Şimdi Türkiye'nin özellikle Rusya ile Suriye sahasında şu ana kadar en azından birçok talebi karşılamamış olsa da şu ana kadar ortaya konulan bir ortak eylem konsepti mevcut. Ancak Rusya tarafı özellikle 2018'in geç kalınmadan ilk bölümünde yani bahara kadar Türkiye'nin oradaki ılımlı olarak kabul edilen kuvvetleri bu radikal kesimden ayrıştırması, ayırması ve sahada kesinlikle bunların üzerinde tam kontrolü sağlaması, yani Türkiye'nin ılımlı olarak kabul ettiği, birlikte hareket ettiği kuvvetler üzerinde tam kontrol sahibi olmaması da Türkiye'nin acziyetini ortaya koyar. Hı hı. Bu da Rusya'nın beklentilerini karşılamaz.
O zaman ne oldu? 6 ay daha süre var anladığım kadarıyla. Çok az bir vakti kaldı Mehmet Bey. Kusuruma bakmayın.
Şu olacaktır. İdlib sahasında Suriye'nin askeri operasyonları ve Rusya'nın hava desteğiyle bu operasyonlar devam edecek. Bir müddet sonra özellikle Laski'ye, İdlib sınırı, şimdi şu an özellikle operasyonları biz Hama, Halep, İdlib üçgeninde yaşamaktayız, görmekteyiz. Ancak bir müddet sonra Suriye ordusunun Laski'ye, İdlib, Türkiye hududu boyunca operasyonlarını İdlib'e yönelik yapacağı ve Cisr-i Şuur'un, yani bu 20 bine yakın Asya kökenli militanlarca kontrol edilen bu bölgeye yönelik ciddi bir askeri operasyon hazırlığının olduğu bilgisi geliyor. Yani bu operasyonlar durmayacak ve Türkiye için İdlib sahası Rusya ile İran'la bu işbirliği devam edecek mi? Bu işbirliği nihayetinde esas itibariyle bugüne kadar Türkiye tarafından kabul edilmeyen veya henüz gerçekleştirmek istemediği Şam'la Ankara arasındaki bu köprüyü inşa edecek mi? Evet. Belirleyici olacaktır. Evet. Bunun dışındaki gelişmeler ve yaklaşımlar Türkiye'nin Suriye'deki hem varlığı hem Türkiye'nin gelecekte Suriye içinde oynayacağı rolla ilgili olumsuz bir tablo ortaya çıkaracaktır, bunu diyebiliriz.
Çok çok teşekkür ediyoruz. Profesör Mehmet Yuva ile konuştuk son gelişmeleri. Çok teşekkürler katkılarınız
için. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Evet, ben yine haftayı şarkısız kapatıyorum. Belki prodüktörüm dayanamaz çalar bir şeyler diyeceğim ama haberler girecek. Yok diyor, artık çok geciktirdin diyor. Haftaya görüşmek üzere Eksen'den. Hoşça kalın efendim.
Eksen'de dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış.
Kerem Has'la konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.